Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor. Saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Haftanın kapanışında bir cuma günü sizlerle RS FM'de birlikteyiz. Ben Serhat Ayan. Yeni şeyler deyince aklımıza ne geliyor? Yeni şeyler deyince aklımıza yeni teknolojiler geliyor. Konuşulmayanlar geliyor. Konuşulmayanları masaya yatırıp daha konuşulur, herkes tarafından anlaşılır hale getirmek bizim temel amacımız. Evet, bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün ilk bölümde Türkiye'deki barındırma pazarı diyeyim, hosting pazarını konuşacağız. Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor bu konuda. İkinci bölümde ise akıllı stadyumları konuşacağız. Dünyada ve Türkiye'de akıllı stadyumlar ne durumda, nereden nereye geldi, bunları tartışacağız biraz. Evet, şimdi ilk planda konuğumuz şu anda hattımızda. Merhabalar efendim.
Merhaba Serhat.
Merhaba. Öncelikle tanıyabilir miyiz sizi?
Ben Erkan Çınar. Datakasa Veri Merkezi Genel Müdürüyüm.
Biraz Datakasa'yı da tanıyalım da hani
şey olsun. Datakasa Başakşehir'de 2500 metrekare üzerine kurulu 2x500 metrekareden toplamda 1000 metrekare beyaz alanına sahip Tier 3 sertifikalı bir veri merkezi. Yeni nesil veri merkezi diyebiliriz.
Süper. Şimdi veri merkezlerini konuşacağız dedik bu hafta. Veri merkezlerini niye konuşacağız? Aslında sonuç konu çok basit de. Nedense böyle çok fazla dışarıda algılanmak istenmiyor olabilir. Çünkü veri merkezleri bize çok kolay geliyor ama aslında internet diyebildiğimiz her şeyin temel yüklenicisi, taşıyıcısı onlar değil mi?
Tabii. Yani internetimizin dolaştığı yer veri merkezleri aslında. İnternet dediğimiz şey günün sonunda bir bulut sistemi. Evet. Baktığınızda hani ne, nerede, nasıl, niçin, biz ne yapıyoruz? İnternet ağına bağlanıp bir yerlerden bilgiler alıyoruz. Örneğin işte YouTube'da sizin kanalınızı seyredebilmek için internete girip YouTube'un sizin bilgilerinizi tuttuğu yere erişip o bilgiyi alıyoruz. İnternet çok büyük bir mecra ve bu işin büyük bir kısmı veri merkezlerinde dönüyor.
Evet. Şimdi genellikle biz hani Türkiye'de sürekli şey tartışıyoruz. Yurt dışına paramız gitmesin. İşte bunun için ne yapalım? Kendi otomobilimizi yapalım. Kendi cep telefonumuzu yapalım. Kendi bir şeylerimizi yapalım diye böyle tartışıp duruyoruz. Ama niyeyse evet, gözümüze bu veri merkezleri ve veri merkezlerinin bize yurt dışına parayı göndermemeyi sağladığı şeyler hiç çarpmıyor. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Veri merkezleri evet, neler yapıyor bu konuda?
Doğru. Şimdi orada aslında bu konu şöyle bir konu. Öncelikle kişisel veriyle başlayan bir verimizin dışarıya çıkmaması muhabbetimiz var. Evet. Bir de aynı şekilde şimdi kredi kartı kullanıyoruz ve dolayısıyla ödemeleri her türlü internet üzerinden yapabiliyoruz. Verilerimizi dünyanın herhangi bir noktasında da tutabiliyoruz. Ve bu dünyanın herhangi bir noktası Almanya, Fransa, Amerika neyse parasını oraya ödüyoruz. Bizden çıkıyor para. Yani Türkiye'nin içerisinde kalmıyor.
Şöyle diyebilir miyiz? Hani bir, veri merkezlerine verdiğimiz bir para var. İki, veri evet, merkezleri yurt dışında olursa o veri merkezlerine bizim internetten ulaşmak için verdiğimiz ikinci bir para var.
Artı oradaki hardware'i kullanmak için, oradaki server sistemlerini kullanmak için de verdiğimiz bir para var.
Aynen,
kiralama
öyle
paraları
aynen
var.
Aynen öyle.
Dolayısıyla baktığınızda yurt dışına doğru ciddi miktarda bir para çıkartıyoruz.
Yani veri merkezleri Türkiye'de olmazsa biz ikişer, üçer katlamalı yurt dışına para veriyoruz. Şimdi bunu tartışması için de ortaya koyalım.
Kesinlikle. Şöyle düşünebiliriz bunu. Şimdi telefonumuz var, cep telefonumuz. Cep telefonuyla birlikte neyi öğrendik? Roaming'i öğrendik. Yurt dışında telefonla konuşabilme işi. Evet. Türkiye'de cep telefonu olmasaydı yabancı firmalar gelip kursalardı buraya cep telefonu sistemini. Kime gidecekti oradaki para? Tamamen yurt dışına. Biz kendi altyapımızı kurduk. Kendi konuşmalarımız yurt içinde kaldı. Gene yurt dışına çıkarken illaki o yurt dışı ödemelerini yapıyoruz. Bunlar karşılıklı gelişleri ve gidişleri var. Bir yerde dengeleniyor. Veri merkezlerinde de aslında baktığınızda aynı şey söz konusu. Bir yurdun içerisinde olan veri var, ona ulaşmak var. Bir de yurdun dışında olan veriler var, onlara ulaşmak var. Son zamanlarda hatırlarsınız, işte Facebook Türkiye'de yer atsın, Google Türkiye'de yer atsın, Amazon Türkiye'de yer atsın gibi böyle bir sürü şeyler vardı, konuşmalar. Bunun temelinde yatan kısım, bu işin altında ciddi bir şey var. Para var, çok ciddi bir para var. İşin reklam gelirleri var, yer gelirleri var, istihdamı var.
Yani bir ofis tutmaktan farklı bir şeylerden bahsediyoruz burada, değil mi? Yer açmaktan.
Tabii, kesinlikle. Yani atıyorum bizim gibi işte minimum 500 bin metrekarelik alanlar açıp, beyaz alanlar, bunları işletmekten bahsediyorum. Bu tür yerlerde Facebook, Google gibi dünya devleri olduğunda hem internet hızları artmış oluyor, hem de bu arkadaşların buraya geldiği zaman edindikleri reklam gelirleri Türkiye'de vergilenmiş oluyor.
Evet.
Ayrıca benim datam, Gmail'im mesela Türkiye'de açılmış oluyor. Benim kişisel bilgilerim yurt dışına çıkmamış oluyor. Düşünebiliyor musun?
Ne bir kadar banka, güzel oluyor yani.
Tabii. Bir banka ya da devlet kurumu veri merkezi yapmıyor da işte Fransa'daki bir veri merkezinden hizmet alıyor.
Yok, düşünülecek bir şey değil. Hani bugünün dünyasında çok düşünülmesi gereken bir şey değil bunlar.
Evet. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Kendi veri merkezlerimizi açmalıyız. Mümkünse bunları da böyle çok büyük veri merkezleri şeklinde değil, ülkenin değişik noktalarına dağıtılmış şekilde açmalıyız ki internet kalitemize de bir şey olsun, katma değeri olsun. Son zamanlarda Almanya veri merkezlerindeki verinin tutulduğu yerle ilgili şüphelerinden dolayı büyük şirketlerden verileri Almanya'nın üzerinde tutmasını istedi. KVKK kapsamında, evet, da yani kişisel verilerinin dışarıya çıkmaması anlamında da istedi. Ve zannederim başarıyor da. Ya bizim de aslında yapmamız gereken şey bu. Devletimiz de ona doğru yönlendiriyor insanları. Veri merkezleri açıldığında açılan veri merkezlerinde Türkiye'nin verisi tutulsun isteniyor. Biz de zaten bu mottoyla yola çıktık. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın mottosuyla ve öyle de yapmak istiyoruz.
Peki şuna gelmek istiyorum. Bu hareketin içinde siz mesela DataKaza diye bir şirket kurmuşsunuz ve bunun Türkiye'de verileri barındırmasını sağlamak istiyorsunuz. Bu sizin gibi kurulan yanlış bilmiyorsam 500'e yakın alınmış lisans var, değil mi?
Var. BTK'nın verilmiş yaklaşık resmi olarak 200'ün üzerinde lisansı var BTK verilerinde.
Evet, okay.
Eskiden çok daha fazla vardı ama onlar toparlandı. Çünkü adam lisansını almış, bir daha da uğraşmamış. Uğraşmayınca da lisans havada kalmış. Onlar toparlandı ve yaklaşık 200 civarında ciddi lisansı olan firma var Türkiye içerisinde.
Ama aktif olan sayısı 25 gözüküyor.
Aktif olan sayı 25 civarında. Bu firmalarda Türkiye için çok yeterli kalmıyorlar. Daha da fazlalaşmaları lazım. Türkiye'nin büyük şehirlerinin hepsinde bence küçük küçük veri merkezleri olmalı. Çünkü teknoloji de biraz bizi o tarafa doğru sürüklüyor.
Peki niçin böyle olmalı? Yani siz bunu çok vurguluyorsunuz. Hani mesela niçin Turkcell gibi veya Türk Telekom gibi petabaytlarca datayı çekip çevirebilen merkezler yerine ufak ufak dağıtık merkezler olmalı? Bunun bir mantığı var mı?
Ufak ufak, tabii ufak ufak dağıtık merkezler lokalde veriyi toplayıp o lokaldeki veriyi hızlı yayabiliyorlar. Artı lokalle ana noktalar arasındaki hızlı bağlantılardan dolayı lokaldeki insanların internet çıkış hızları çok fazlalaşıyor. Hmm. İnternete erişim fazlalaşıyor. Bilgiye erişim çok daha hızlı oluyor. Şöyle düşünün. Ardahan'dan bir arkadaş internete bağlandığında yapacağı işlem şu. Önce hangi operatörden şey alıyorsa hizmet, önce onun noduna gidiyor. Oradan onun bir sonraki büyük noduna gidiyor. Oradan atıyorum Ankara'ya geliyor. Yurt dışıysa bu istek, oradan da yurt dışına çıkıyor.
Hoplaya zıplaya gidiyor.
Bayağı bir uğraşıyor. Fakat şey yaptığınızda, küçük küçük veri merkezleri yaptığınızda bunları farklı noktalara bağlayabiliyorsunuz çoklu olarak. Örneğin aynı kişi Ardahan'dan internet isteğinde bulunduğunda ikinci hopu, ikinci atlaması ana veri merkezi olup oradan dışarıya çıkabiliyor. Bütün aradakileri gezmeden direkt çıkabiliyor. Bunlar maliyetler baktığımızda. Fakat çok büyük maliyetler değil. İçerideki ulaşımı hızlandırdığı için geri dönüşü hızlı olan şeyler.
Peki Türkiye'nin altyapısı bunu kaldırabilecek durumda mı?
Son zamanlarda Türkiye'nin altyapısında büyük operatörlerimiz gerçekten ciddi miktarda fiber kablo yaptılar. Fiber kabloya ulaşmak artık çok kolay. Onların çekilmesi de bir yerlerde sonlandırılması da çok kolay. Dolayısıyla bu iş çok zor bir işlemdir.
Yani hani ne bileyim fiberinden bilmem nesine kadar hepsi mümkün diyorsunuz. Peki şirketler tabii. arasındaki ara bağlantı vesaire gibi sorunlar vardı. Bunlar halledildi mi? Yani siz ne bileyim özellikle veri merkezleri olarak bunlardan ciddi çektiğiniz konusunda sevgili Telkoder'in raporları vardı.
Doğru. O şöyle bir şey. Dünyadaki bu işin yürüyüşü şöyle. Büyük veri merkezleri kendi içlerinde telekom operatörlerini barındırıyorlar. Yani veri merkezinin içerisinde telekom operatörünün bir alanı var. Telekom operatörü her veri merkezinde olduğu için ve o veri merkezlerindeki noktalarını birbirlerine bağladıkları için bir sıkıntıları yok. Yani bir interconnection söz konusu, bir iç bağlantı söz konusu. Türkiye'de bu da bence gelecek. Yani biz o seviyeye fazlasıyla layık ve ulaşacağız. Tek yapmamız gereken operatörler arasında oturup bu konuları konuşmak. Yani yurt dışında çok fazla operatör var. Pastayı ona göre paylaşıyorlar. Türkiye'deki büyük operatör sayısı fazla olmadığı için o paylaşım birazcık daha zorlanıyor.
Peki burada sürekli konuşulan ama nedense her nedense dışarıda yüksek sesle konuşulmayan bir konu var. Ki sanırım bu sizin en önemli konularınızdan bir tanesi elektrik. Yani sizin en temel kaynaklarınızın başında elektrik geliyor sanırım değil mi?
Veri merkezi dediğiniz yerler baktığınızda ben şeyi söyleyeyim önce. Yani eskiden Turkcell'de çalışmıştım. Onunla da gurur duyuyorum. Evet. Orada Maltepe'de bir bina yaklaşık 10 megawatt elektrik gücü vardı. Yani koskoca Maltepe ilçesi kadar elektrik çekiyor. Yani bacasız sanayi.
Çok acayipmiş tabii. Peki,
çok büyük bir rakam.
Yani bu noktada size elektrik konusunda yapılmayan şey nedir? Onu bir açalım ve ortaya koyalım ki herkes bunu konuşmaya başlasın istiyorum.
Ya bize normal elektrik fiyatından elektrik satılıyor.
Evlere satılan cereyan fiyatı diye tabir ediyoruz.
Diyebiliriz. Sanayi fiyatından ya da organize sanayilerdeki fiyattan değil. Dolayısıyla bu otomatik olarak fiyatı yükseltiyor.
Zaten onların fiyat avantajı nedir mesela fabrika ve organize sanayi sitelerin?
Organize sanayide vergi avantajları var ekstra. Ve daha güçlü bir altyapı var orada. Organize sanayiler kendi elektriklerini de üretebiliyorlar. Kojenerasyon sistemleri kullanabiliyorlar. Evet. Onun geri dönüşü çok daha hızlı ve fiyatları da daha uygun. Ama değişik noktalarda yer yaptığınızda normal elektrik fiyatına dönüyorsunuz. Normal elektrik fiyatına döndüğünüzde de rakamlar çok ciddi yüksek.
Peki şimdi şunu anlamakta zorluk çekiyorum ben, kusura bakmayın, benim yetersizliğimden olabilir. Şimdi devlet verilerin Türkiye'de kalmasını istiyor. Devlet dövizin Türkiye'de kalmasını istiyor. Bunları direkt birebir etki eden veri merkezlerinin elektriğine niçin bu müdahaleyi yapmıyor onu tam çözemedim ben. Belli bir mantığı var mı bunun?
Aslında konuşmak lazım. Şöyle, yani benim tahminim bu, kişisel tahminim. Evet. Henüz buradaki potansiyel tam ortaya çıkmış değil. Yani devletin gözünde buradaki potansiyel tam gözükmüyor olabilir. Halbuki bundan 4 yıl önce yapılan bir araştırmada Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yapılacak 100 bin metrekare veri merkezine, beyaz alana ihtiyacı olduğu yönündeydi. O araştırmalar da şuradan kaynaklanıyor. Yani dünyadaki verinin artış hızına bakılıyor. Türkiye'deki verinin artış hızına bakılıyor. Evet. Ve deniliyor ki bu veri artış hızıyla önümüzdeki 10 yılda Türkiye'de 100 bin metrekare beyaz alan olması lazım. Bunu da şuna göre söylüyorlar. Kişilerin iş yerlerinde tuttuğu bilgisayarları veri merkezlerine götüreceğini düşünerek söylüyorlar.
Bankalar, bankalar falan diyoruz değil mi? Kişiler dediğimiz
zaman. Tabii. Mi? Bankalar zaten kendilerine veri merkezi yapıyorlar güvenlik endişelerinden dolayı. Holdingler, şirketler, internetle işi olan firmalardan bahsediyoruz burada. Hani kişisel kişilerden bahsetmiyoruz.
Evet.
Onlar da hala kendi verilerini kendi iş yerlerinin içinde tutuyorlar. Güvenlik kaygıları var. Halbuki veri merkezlerinde öyle bir güvenlik kaygısının olmaması gerekiyor. Neden? Benim veri merkezime aldığım bir cihaza sadece o kişinin ulaşma yetkisi var.
Tabii canım.
Ben dahi ulaşamam izin vermediği sürece.
Ulaşmamalısınız da zaten, hani veri bayağı tabii, şahsi tabii. bir şey.
Şimdi böyle bir şey olunca bizim türdeki yerlerde daha büyük sistemler olduğu için verilerin korunma ataklara karşı firewall security olarak güvenlik anlamında korunması biraz daha güçlü.
Anladım. Peki ben size şu anda hemen koşa koşa sizin olduğunuz yere gelsem Başakşehir'e ve size bir sihirli değnek versem. Bu sihirli değnekle de neleri değiştirirdiniz? Kanun anlamında söylüyorum bunu.
Öncelikle bu işin teşvikleri konusunda devlet desteğini çıkarmak isterdim.
Çünkü devlet teşvik verdim diyor. Hani İstanbul dışındaki yerlere, Erzurum'a, Diyarbakır'a vesaire teşvik verdiğini söyledi ama.
Doğru. Verdiği yerler var ama acaba gerçekten doğru yerler mi? Şimdi ben Diyarbakır'a veya diğer yerlere 10 bin metrekare veri merkezi yapsam orayı doldurmam çok mümkün değil. Yani, ya da küçük bir veri merkezi yapmalıyım. Onun da maliyetlerini elektrik ve diğer maliyetlerle dengelemem lazım. Diğer yerlere de açmam lazım. Ankara'ya, İstanbul'a, her tarafa açmam lazım. Yanında Diyarbakır'a ve Erzurum'a, Erzincan'a, Sivas'a, oralara da açayım. Tek noktayla bu işi, o verilen teşvik daha çok büyük şirketleri kapsayan teşvikler.
Anlıyorum.
Bireysel yatırımcılar o işi yapmakta zorlanırlar. Ya
belki hani siz de o kapsama girebilirsiniz. Biz barındırma anlamında KOBİ'ler yaratmamız lazım gibi geliyor bana. Sizin söylediğinizden yola çıkıyorum.
Kesinlikle. Şimdi geçen yıllarda şey vardı, bir Konya Ovası projesi vardı.
Evet.
Son durumunu bilmiyorum açıkçası. Kaldı. Çok büyük bir organize sanayi, veri merkezi sanayisi diye düşünün. İçinde yazılımı, işte hardware'i, software'i, enerjisi, her şeyi olan çok büyük bir proje. Orayı şey haline getirmek, Türkiye'nin bilişim üssü gibi yapmak. Çok da güzel bir proje.
Durdu mu şu anda?
Nacizane öyle olacağına, Türkiye'nin her yerinde bunu küçük küçük yapıp her tarafa bu bilgiyi ve şeyi istihdama ulaştırmak.
Organize sanayi siteleri gibi diyorsunuz.
Evet. Küçük organize sanayi siteleri. Gerçi şeyler, üniversiteler bunu yapıyorlar. Bu teknoloji şeyleri olarak. Alanları olarak.
Ama işte hani sizin gibi girişimcilerin belki beslenebileceği alanlar yaratılması lazım. Ya da ne bileyim.
Kesinlikle.
Peki şunu merak ediyorum. Mesela baktığımızda bizim çevre ülkelerimizde Bulgaristan, Romanya gibi yerler barındırma konusunda almış yürümüş gitmiş durumdalar. Ya onları bu kadar iyi yapan ya da bizim onları yetişemememizi sağlayan sebepler yine bu bahsettiğimiz regülasyonla ilgili sebepler midir?
Regülasyondan ziyade şu, Bulgaristan, Romanya gibi yerlerde ücretler çok düşük.
Evet evet, yani evet. Nasıl sağlıyorları çözmeye çalışıyorum da o yüzden. Şimdi bu Çin'deki gibi hani emek yoğun bir şey olsa okey anlarım. Hani ucuz adam çalıştırıyorlar yapıyorlar derim ama öyle bir şey de değil.
Orada alan devlet alan veriyor. Yani hizmete destek veriyor. Devletin bu desteği yabancı firmaları çekiyor. Yani onlar Bulgar firmaları değil veya Roman firmaları değil. Onlar yabancı firmalar. İşte İngiliz firması, Amerikan firması. Bizim tarafta daha çok yerli firmalar bu işi yapmaya çalışıyor. Ve bizde de durum aslında çok kötü değil. Bizim sadece eksiğimiz yabancı firma buraya çekmek. Yani verisini bizde tutmak isteyen firmaları buraya getirmek. Onun için de neye ihtiyacımız var? Elektrik fiyatlarında bir indirime ihtiyacımız var. İşletmesel maliyetlerimizi düşürmemiz lazım.
Anladım, anladım. Ya mesela ne bileyim... Facebook'un ya da işte ne bileyim Google sisteminin burada sunucu tarlası açması hayal midir?
Değil. Çok da hızlı açabilirler. Ama anladığım kadarıyla bu dünyanın bir sorunu. Örneğin aynı sorun İngiltere'de de var.
Aynen öyle.
İngiltere
aynen.
hükümeti Google'a ciddi bir ceza kesti.
Onu tartışıyor. Yani şimdi herkes bunu evet. tartışırken hani biz bize adamlar şöyle derler mi? Ya siz bizi çağırıyorsunuz ama şunu şunu şunu yapmadınız da şu şu nedir? Hani orada bizim eksiğimiz bir şey kaldı mı?
Aslında yok. Yani gelmemeleri için bir sebep yok. İngiltere'ye niye gitmiyorsa bize de o sebepten gelmiyordur.
Anladım.
Bugün mesela Amazon Türkiye'de, Alibaba Türkiye'de biliyorsunuz.
Evet,
bunlar dünya devleri.
Evet.
Kendi veri merkezlerini açmak yerine onlar da bir veri merkezine yerleşiyor. Çünkü yurt dışı kültürü böyle. Boşu boşuna öyle büyük bir masrafı yapmaya gerek yok. Yapılmış yerlerde iyi hizmet aldığı bir alacağı bir yerde devam ediyor yaşantısına.
Ya bunu şunun için soruyorum. Mesela işte ne bileyim Renault bilmem işte şey filan Fiat gibi firmalar, markalar yurt dışında üretim merkezi olarak Türkiye'yi seçmiş durumdalar. Yani evet. Neden? Türkiye'de bir şeyler yapılıyor ki onlara, yani bir, iyi bir şeyler oluyor ki burayı seçmiş durumdalar. Şimdi niçin hosting alanında böyle bir şey olmasın? Yani Facebook neden hani Türkiye dünyadaki dördüncü barındırma merkezi olarak Türkiye'yi seçmesin?
Serhat orada biraz politik şeyler söz konusu. Ama onun dışında yani politik kısmı dışarı çıkartırsak yapmamaları için hiçbir sebep yok. Belki vergi avantajı gelirse bunu yapabilir. Olay ticari, büyük olan da ticari.
Ya bizim yetişmiş eleman, ne bileyim altyapı hızı falan hiçbir şeyimiz yok değil mi?
Hiç, kesinlikle. Bizim şöyle söyleyeyim, yurt dışında bir veri merkezinde teknisyenden hizmet almak için çağrı açtığında bir haftaya kadar bekleyebilirsin. Bunu
evet.
Kabul ediyorlar. Yani ilginç bir şey. Türkiye'de çağrıyı açtığında servis seviyesi anlaşmanla o işi buradaki teknisyen çok kısa zamanda, yani dakikalar içinde hallediyor.
Anladım. Ya onu 15, kendi gözlerimle şahit oldum. Ona ben evet. Şahidim yani. Şimdi biraz makrodan mikroya doğru geçmek istiyorum. Mikro tarafını konuşmak için. Bilmiyorum pazarda kurumsalla bireysel arasındaki fark ne bileyim atıyorum cep telefonu pazarındaki gibi midir? Yani bireysel daha yüksektir, kurumsal daha aşağıda mıdır? Ya da tam tersi midir?
Burada kurumsal biraz daha yukarıda, bireysel biraz daha aşağıda. Hosting yapan firmalar daha çok bireysele kadar inemiyorlar. Bireysele inmek demek maliyetleri çok yükseltmek demek.
Ne anlamda yükseliyor orada, maliyetler?
Tek tek uğraşmak gerekiyor. Yani adam bir tane server ile geliyor. Sizin onunla uğraşmanız lazım.
Hizmet, daha çok, hizmet yani.
Hizmet kısmı çok ağırlaşıyor. Hmm. Düşünün şimdi burası 1000 metrekare bir alan. İçerisinde 400 tane kabinet var. Ben burayı kurumsal olarak verdiğimde 3-5 firmayla uğraşıyorum. Tek tek kabin kabin, çok değil kabin kabin sattığımda 400 ayrı kişiyle uğraşmam lazım.
Anladım.
Onun ama, maliyeti çok yukarıda.
Ama şunları da baktığımızda mesela işte ne bileyim yurt dışındaki fiyatlardan bahsedeceğimiz zaman hani neredeyse 256 megabaytlık paylaşımlı bir sunucu da ki öyle çekirdekleri de adam çekirdekler değil. Yılda böyle 80 dolar 100 dolar gibi bayağı paralar veriliyor. Bayağı fahiş paralar veriliyor yani hani kıyasladığımızda genellikle. Bu paralar hani ne bileyim Türkiye'de çekilemez mi ya da bunları yapan birileri çıkamaz mı? Son
Türkiye'de de yapılıyor. Bunlar Türkiye'de de yapılıyor. Yurt dışındaki avantaj şu, finansman avantajı yurt dışının biraz daha fazla. Onların vergi avantajları bize göre biraz daha fazla. Bizde de yapılıyor. Yapan firmalar var. Fakat fiyatları biraz daha yukarıda.
Anladım.
Yani o 80 dolarların üstünde. Biliyorsunuz TL, dolar şeyleri son zamanlarda biraz sıkıntı. Hani dolara bağlı olduğu için de yurt dışına bağlı olduğu için bir server alımı yurt dışıyla o bağlamda çok rekabet edemiyoruz.
Yine dönüp dolaşıp maliyetlere takılıyoruz değil mi?
Tabii her seferinde maliyete takılıyoruz. Bu bahsettiklerimizin hepsinin ciddi vergileri var. Vergilerle birlikte de o maliyetler doğal olarak katlanıyor.
Peki böylesi şeylerde bilginin Türkiye içinde kalması için hani elektriği falan bir kenara bırakıyorum. En azından donanımda bir vergi indirimi söz konusu olamaz mı? Yurt dışında
olabilir.
Yapıldığını duyduğum bir şey bu çünkü. Hani yine vazgeçelim.
Olabilir. Örneğin küçük firmalarımız var. Başlangıç firmaları işte bulut işi yapıyorlar. Serverlara yazılımlar yapıyorlar. Bunlardan başlayarak firmalara destekler verilebilir. Yani vergi indirimi vesaire türü. Bu firmalar gerçekten çok başarılı firmalar. Hani yurt dışına çıktıklarında, açıldıklarında kapış kapış alınacak firmalar. Bir tek reklamları çok yok. Seslerini çok fazla duyurmuş değiller.
Pazarlama konusu zamanda, biraz zayıflar evet yani doğruya doğru.
Yakın zamanda tahmin ediyorum ki onlar da seslerini duyuracaklar. O zaman işte iş çok çok çok farklı bir noktaya gelecek. Ben burada çalışmaya başladığımdan beri firmalarla konuşuyorum. Özellikle başlangıç firmalarıyla çok fazla konuştum. inanılmaz potansiyel var.
Ya bir de tabii orada şunu da dile getirmemiz gerekiyor sanırım. Hani söylediğiniz şeyler çok güzel, enteresan şeyler ama şu tarafından hiç bakmıyor kimse. Ya yani mesela bu genelde bulut işinde çalışan bizim Türk firmalarımız açık kaynak kodları ön plana çıkartarak kendi hayata geçirdikleri uygulamalarla çalışıyorlar, değil mi?
Evet, doğru.
Yani bu çok önemli bir aset. Yani hani gördük ki biz Amerika isteyince abi tamam ben kapatıyorum bunu, kusura bakma artık vermiyorum sana diyebiliyor. Demek ki bizim daha çok açık kaynağa ihtiyacımız var bu mantıktan yola çıkacak olursak.
Kesinlikle ve biz yazılım konusunda dünya ile fazlasıyla yarışır vaziyetteyiz. Yazılımcılarımız çok iyi. Dizayn yapan mühendislerimiz gerçekten çok iyi. Hem bulut tarafında yazılım yapıp işi yapan firmalar var. Aynı zamanda şey olarak da sistem olarak da yapıp onları programlayan küçük firmalarımız da var ve gittikçe büyüyorlar, çok da başarılılar. Örneğin devlet olarak ve görevsel vatandaşlık görevi olarak da böyle iş yerleri işletirken yerli malı kullanarak bir adım öteye götürebiliriz. Oh. Onlara destek olabiliriz. Onların sistemlerini kullanabiliriz.
Yani yerli malı da dediğin gibi açık kaynak kod üstüne geliştirilmiş yerli evet. uygulamalardan bahsediyoruz değil mi? Hani
doğru,
böyle sıfırdan
doğru.
Bizim Windows yazmamıza gerek yok bu saatten sonra.
Aslında hani arka planda tabii ki yapılsa çok güzel olur. Bu şey gibi arabayı yurt dışından alıyoruz. Kendi arabamızı yapmamıza gerek yok gibi algılarsak yanlış olur. Biz de kendi sistemimizi çıkartırsak eskiden bir grup şeyle uğraşmıştı. Linux üzerinde bir Türk yazılımı işletim sistemi evet, yazılımı olarak. Sonuçta Windows dediğiniz de bir Linux yazılım sistemi baktığımızda ekranlarla. Güncellenmiş. Şey de Mac yani farklı evet. Farklı yapan şey alt taraftaki, arka taraftaki yazılım hizmetleri, hardware'ler vesaireler. Biz de yapabiliriz onları.
Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Çok vaktinizi aldım, çok yordum ben.
Estağfurullah, çok zevkli bir konuşma. Teşekkür ederim.
Şey sormak istiyorum. Şimdi Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı'na biz de sık sık buraya konuk alıyoruz. Onun şikayet ettiği, daha doğrusu böyle yakındığı bir konu vardı. Diyordu ki yani kamu satın alımları yaptığı yazılım satın alımlarında %60 seviyesinde yabancı yazılımı tercih ediyor. Oysa ki bizim aldıkları her tür yazılımı ikame edebilecek Türk yazılımlarımız var diyordu. Aynı şey Türk barındırma pazarında da söz konusu mu? Yani mesela barındırma konusunda.
Kesinlikle. Yani biz bunu yerli olarak yapabiliriz. Yerli olarak devam ettirebiliriz. Yerliden kastım iş gücü olarak yerli yapabiliriz. Ama zaman içerisinde bizim devre tasarımı yapan şeylerimiz var. Mühendislerimiz var.
Evet.
Yapılan devre tasarımının üzerine yazılım yapan mühendislerimiz var. Aslında her şey var. Niye biz çorbamızı kendimiz yapmıyoruz?
Hep bunu söylüyoruz ya. Hep bunu söylüyoruz.
Ama orada Yazılım Sanayicileri Derneği'nin başkanı çok çok çok güzel bir noktaya dokunuyor. Bu işlerde kamunun desteği çok önemli.
Evet yani yurt dışından aldığımız şeyde biraz da daha az kullanalım. Yani Türkiye'ye birazcık daha omuz atalım. Hani çok evet. Basit bir şey aslında. Ayıp bir şey de değil bu arada. Rekabete Hı-hı. aykırı bir şey de değil. Dünyada herkesin değil. Yaptığı bir şey.
Kesinlikle. Bugün hani son zamanların Huawei meselesi gibi.
Aynen öyle. Dün Çin açıklama yaptı. Yani biz bundan sonra Çin'de sadece Huawei telefonu kullanacağız dedi ve parantezi kapattı yani orada.
Evet, nokta koymuş. Bitmiş. Yani ben niye Türk yazılımı kullanmayayım? Niye Türkiye'de yapılmış şeyleri kullanmayayım ve bunları niye yurt dışına satayım?
İşte
beni engelleyen şey ne?
Yok ya, bizi engelleyen hiçbir şey yok.
Yok, hiçbir şey yok.
Vallahi sadece, gerçekten
bizim kafamızı sudan dışarı çıkartıp şöyle derin bir nefes almamız gerekiyor sanki.
İnşallah, inşallah. Vallahi gerçekten çok teşekkür ediyorum bu çok güzel muhabbet ve sohbet için. Hakikaten ben aydınlandım. Muhtemelen dinleyicilerimiz de bu aynı benim aldığım keyfi almışlardır.
İnşallah. İnşallah.
Çok teşekkür ederim. Böyle ileride farklılıklar oldukça yine bir araya gelelim ve bu konuyu tartışalım, köpürtelim isterim.
Kesinlikle. Hatta bu yerli yazılım yapan, üretim yapan arkadaşları da bir araya getirip hep birlikte muhabbet edelim.
Vallahi beklerim. Burası böyle
ne olduğunu
5 kişiye kadar alabiliyoruz biz buraya. Hep beraber masanın etrafına toplanırız.
Süper. Çok da güzel olur. Okay. Herkesin ayrı ayrı düşündüğü şeyler var. Çözümleri var, dertleri var. Hepsini birden masaya yatırıp çözüm yolunda bir adım atabiliriz gibi geliyor.
Süper. Çok teşekkürler o zaman. Görüşmek üzere diyorum.
Tamam. Görüşmek üzere.
Sevgiler. Sağ olun. Evet. Böyle bir dünya var önümüzde ve bu dünyanın içinde biz gerçekten de boğuluyoruz. Yani gerçekten farklı açılımlar gerçekleştiremiyoruz. Neyse, şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Los Biblicos şarkısını dinleyelim. Bu Los Biblicos kütüphanelere göndermeli bir şarkı. Bibliyoteklere göndermeli bir şarkı. Ardından birlikte olacağız.
Mi neshama, mi hihi, ventura están en tu poder. La rosa en flor de la rosa en flores en el mes de Hebai, en el mes de Mai, mi neshama se escurece sufriendo de amor. Mi neshama se escude, sufriendo de amor, sufriendo del amor, sufriendo del amor. Sufriendo del amor, sufriendo del amor.
Güncelleme gelmiş Tinder'a. Tinder'da sohbet etmek sadece kadınların başlatabileceği bir şey olmuş.
Yeni şeyler rehberi.
Yani mesela diyorsunuz ki ya ben gittim buraya en az 1000 tane kadın var. Oley hadi bir ben de böyle yürüyün erkekler. İşte o kadınları orada varlığını sürdürebilmeleri için ya demişler ki bu sohbette erkekler konuşmasın. Ya bırakalım kadınlar isterse konuşsun. Bu aynı şey gibi böyle inşaata hani amele seçilir. Ameleler dizilirler yolun kenarına, kamyon gelir. Abi ben de geleyim, ben de geleyim falan derler ameleler. Onlar der ki sen gel, sen gel, sen gelme. Sen ufaksın falan. Şimdi aynı şekilde erkekler dizilmiş durumda Tinder'ın içine. Kadınlar diyor parmaklarıyla itip kakarak böyle sen gel, sen gelme. Sen ötekisi gelsin falan diyorlar.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni şeyler rehberinde ben Serhat Ayan. RSFM'de sizlerle programımızın ikinci yarısındayız. Haftanın kapanışında Cuma günü. Evet, programımızın ilk bölümünde sizlerle Türkiye'deki bu barındırma sektörü ne durumda? Türkiye'nin verileri Türkiye içinde kalsın, yurt dışına çıkmasın konularını tartıştık uzun uzun değerli konumuzla. Şimdi Biliyorsunuz bugün artık ligler bitiyor. Liglerin ama en çok üstünde durması gereken şey stadyumlar ve akıllı stadyumları bir konuğumuzla tartışacağız. Merhabalar efendim.
Merhabalar Serhat. İyi yayınlar diliyorum.
İyi günler. KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Adım Hakan Uçak. KPMG'de çalışıyorum. Gümrük ve Dış Ticaret Direktörü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda spora olan ilgimden dolayı spor sektör liderliği görevini yapıyorum. Futbol ekonomisi ve spor ekonomisiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve bunları da mümkün olduğunca basınla ve diğer ortaklarımızla paylaşmaya çalışıyoruz.
Sizinki sevdiği işten para kazanmak gibi çok güzel bir şey olmuş. Harika denk gelmiş.
Vallahi aynen öyle oldu. Çok haklısınız.
Süper. Peki şimdi şey çok enteresan. Şimdi akıllı stat konusu çok enteresan. Akıllı statlarla biz hani son yıllarda tanıştık Türkiye'de. Ama dünyada uzun zamandır olan bir şey değil mi?
Doğrudur. Doğrudur. Bizim gündemimize işte son 5 yıl içerisinde giren bir kavram aslında.
Anladım. Yani Türkiye'de şey yapıldı. Peki şimdi şunu sorayım. Akıllı stadyum deyince ne anlamalıyız? Biraz oradan başlayalım mı?
Tabii hay. Aslında akıllı stadyum tanımını yapmadan önce o başındaki akıllı kelimesine biraz bakmamız gerekiyor.
Evet, evet.
Çünkü değişimin aslında kilit anahtarı o. Çünkü telefonlarımız akıllandı, bilgisayarlarımız akıllandı, arabamız akıllandı, binalarımız akıllandı. Bunun kaçınılmaz son olarak da stadyumlarımız akıllandı. Şöyle ki eskiden mekanik olarak yapılan birçok şey zaman içerisinde evrilerek elektrikle yapılmaya başladı. Daha sonradan elektronik ve otomasyon hayatımıza girdi. Son olarak da dijital dönüşüm gerçekleşti. Akıllı dediğimiz zaman aslında kullanmış olduğumuz bir eşyanın bizim yerimize, bizi yönlendirerek ondan fayda sağlamasını anlamamız gerekiyor. Bu nedenle işte özellikle akıllı bina teknolojisinden sonra akıllı stadyumlarda bizim gündemimize son 5 sene ama dünyanın gündemine ise son 10 sene içerisinde giren bir kavram. Peki akıllı stat deyince ne anlıyoruz? Her şeyden önce dijital bir altyapıya sahip olması gerektiğini vurgulamak gerekiyor. Dijital altyapıdan kastettiğim sadece taraftarların stat içerisindeki ücretsiz Wi-Fi'den istifade etmesi değil. Birçok sensörlerden, kameralardan, efendime söyleyeyim bilgi güvenliğinden, siparişten, ödemeye kadar birçok konularda aslında teknolojik ve dijital altyapıdan faydalanması gerekiyor. Bununla beraber artık teknolojiyle beraber şey yapı sektörü de değişiyor ve dönüşüyor. Bu nedenle akıllı stadyum dediğimiz zaman aynı zamanda teknolojiyi en son olanaklarıyla kullanan, çevreye duyarlı ve biraz da o maçı izlemeye giden kişilerin yüksek keyif aldığı bir alan olarak değerlendirmek daha doğru olur.
Tabii eskiye baktığımızda eskiden hakikaten de böyle bir hani neredeyse otobüs bileti parasına maça girebiliyorduk o yıllarda. Hani 1970'lerde 80'lerde ama şimdi bayağı ev oluyorsunuz yani yıllık bilet parasıyla neredeyse. O yüzden de insanlara birazcık şımartmak lazım değil mi böyle akıllı ufak tefek şeylerle?
Kesinlikle çünkü aslında günümüz toplumumuzun en büyük sınavı zaman. Hani stada nasıl gideceğim, şimdi yollarda trafik vardır, içeri nasıl gideceğim, içecek almak için kuyruğa mı girmem gerekiyor, ödemeyi gerçekleştirmek için girişte bütün bozuk paraları harcamam mı gerekiyor gibi böyle bizim gündemimizde olan birçok konu vardı.
Aslında. Evet ya öğlen saat 12'de giderdik akşam 7'de başlayacak maç için, yer kalmaz bilmem ne olmaz diye yani. Şimdi böyle şimdiki gençler bilmezler bunları, siz hatırlarsınız muhtemelen. Benim de aynı çağlardayız muhtemelen.
Evet doğrudur. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Hani maça gittikten sonra acaba akşam otobüs var mı diye beklerdik. Yani gecenin bir vaktinde özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında işte saat 12.30'da otobüs olacak mı, eve dönecek miyiz gibi konular kafamızda takılırdı ama şu anda gelen teknolojik yenilikler, işte aplikasyonlar, uygulamalar, dijital dönüşümler aslında bizleri stada çeken uygulamalar olarak ön plana çıkıyor şu anda.
Süper.
Artık bir mazeretimiz yok maça gitmemek için aslında.
Biraz bunlara gelmek istiyorum. Şimdi sizin de böyle çok güzel anlattığınız hani danışmanlık olarak verdiğiniz şeylerin içinde dijital gelirlerden bahsediyorsunuz. Şimdi eskiden statlarda baktığımızda gelir olarak ne vardı sizin? Köfte ekmek satarlardı. Kola, evet. Ayran, gazoz vardı. Ondan sonra ne bileyim kağıttan şapkalar vardı böyle kafaya taktığımız filan. Üstü, hı hı, takımın renkleriyle bezeli. Başka da bir şey yoktu. Şimdi dijital gelirler diyorsunuz siz. Acayip bir, evet, şey koyuyorsunuz. Nedir bu dijital gelirler? Bunlar neleri kapsıyor? Onları konuşalım istiyorum.
Hay Aslında öncelikle şeye bakmak lazım. Geçmişle karşılaştırmak bize çok daha sağlıklı analiz yapma fırsatı verir. Eskiden hatırlarsanız sağ kenarlarındaki reklam panoları da sadece bir firmanın reklamı yer alıyordu. Ve bu firmanın reklamı sadece bütün 90 dakika boyunca uzatmalar dahil orada kalıyordu.
Muhtemelen de 3 kuruş paraydı yani o reklamlar.
Aynen öyle. Ama şu anda bakın bir anda değişti. Artık reklam panolarımız da dijital hale geldi. Dijital hale gelmesi şu demek. Yani aslında o alanı birden fazla kişiye satıyor olabiliyorsunuz. Böylelikle reklam gelirleriniz artıyor. Ama akıllı startların en büyük özelliği şu. Hem ücretsiz internet erişimi sağlamakla beraber mobil aplikasyonlar da geliştiriyorlar. Mobil aplikasyonlarda biliyorsunuz şöyle bir artı sağlıyor. Hani o aplikasyonu kullanmaya başladığınız zaman dijital reklamlar geliyor. Bu reklamlardan gelir elde ediliyor. Veya işte biliyorsunuz kullanmış olduğumuz akıllı telefonların konum hizmeti açık olduğu zaman siz hiçbir şey yapmasanız bile internet boş bir internet sayfasına girdiğiniz zaman bile çevrenizdeki olan mağazalara ilişkin reklamlar geliyor. Bu nedenle baktığımız zaman aslında akıllı satların bu özellikleri ön plana çıkacak. Çok güzel bir şey söylediniz. Köfte ekmek satarken biz eskiden el arabalarındaki satıcı firmaya kağıt para ödüyorduk. Şu anda o köfte ekmek satanlar statların içerisinde ödemeleri de artık cüzdan kullanmadan kredi kartıyla veya cep telefonlarımızdaki aplikasyonla elde ediyoruz. Bununla beraber sadece dijital dönüşümü fiziksel olarak algılamamak lazım. Akıllı stadyum derken mesela şu anda ben herhangi bir dünya stadına eğer imkan varsa sanal turda gerçekleştirebiliyorum. İlgili stadın internet sayfasına girerek. İnternet sayfasına girdiğiniz andan itibaren Google reklamları dahil olmak üzere birçok gelir sağlıyorsunuz. Dijital dönüşüm bence ve dijital gelirler önümüzdeki yıllarda çok daha artış gösterecek diye düşünüyorum.
Peki ya çok acayip şeyler söylediniz. Şimdi gözümün önünden hep eskiler geçiyor, yeniler geçiyor filan. Şimdi eskiler yeniler geçerken bizim 80'lerde bir ezikliğimiz vardı. Böyle bakardık yabancı maçlara ya da bizim takımlarımızın yabancı takımlarla yaptığı maçlara. Derdik ya bu statlar var ya bizde olsa biz dünyanın tozunu atarız derdik. O yalanmış, şimdi onu gördük. Günümüzde yani bakıyorum ben hani Malatya'sından, Kayseri'sinden, Sivas'ından şeyine Antalya'sına kadar inanılmaz statlarımız var. İnanılmaz statlarımız var. Peki bu statlar akıllı mı? Size bunu sormak istiyorum ben esas. Yani evet. Müthiş bir şeyimiz var ama hani görünüşü var ama aynı zamanda bu statlar akıllı mı?
Güzel bir noktaya dediniz. İşte akıllı stat dediğimiz zaman aklımıza neler geliyor? Ben bunları birkaç başlık halinde sizlere sunayım. En önemli özelliği ücretsiz internet erişimi. Ki biliyorsunuz ücretsiz internet erişimi çok revaçta. Hatta gittiğimiz kafede de Wi-Fi yoksa o kafede bile oturmuyoruz.
Tabii çıkıp gidiyoruz.
Öncelikle ücretsiz Wi-Fi olması lazım. Mobil aplikasyonların olması gerekiyor. Ekran bolluğu olması lazım. Hani sizler de hatırlarsınız maç biterdi. Bir görüntü önünüzde canlı bir şey oluyor ve orada faul mü, penaltı mı, kırmızı kart mı biz hep şey yapardık. İsmidir, evde gidip tekrarını izlerdik. Hatta birçok spor adamımız da şey derdi. Akşam televizyondan görüp tekrar bakacağız ama şu anda mobil cihazlardan bile aynı görüntünün tekrarını izleyebiliyorsunuz. Koltuk içi ekran görüntüleriyle bakabiliyorsunuz. Dijital ödeme araçları mesela kullanılması gerekiyor akıllı statlarda. Güçlü bir teknik altyapısı. Daha da önemlisi şu. Aslında bir stadın akıllı olup olmaması onun imar yılıyla alakalı değil. Onun altyapısıyla alakalı. Sizlere Wembley stadından bir örnek vermek istiyorum. 1923 yılında yapıldı bu stad.
Evet.
Ve 2000'de yeniden açıldı. Manchester United'ın maçlarını gerçekleştirdiği stadyum. 800 milyon pound civarında bir tadilat masrafı harcandı. Ve stadyum dijitalleşti. Şu anda mobil uygulamalar hayatta, uygulamayı indiren stattaki yerini buluyor. Aynı zamanda maç biterken hangi yolları kullanması gerektiğini mobil aplikasyon kendisini söylüyor. Bizim Türkiye'deki duruma baktığımız zaman Türkiye'deki son dönemlerde yapılan statlar gerçek anlamda hem mimari hem de teknik altyapı olarak çok uygun ve güzel örnekler. İşte bunların değişime ve dijitalleşmeye yönelik yatırımlarının yeterli olmadığını söylemek mümkün ama bence Yani bir masraf yapılarak, bir şeyler harcanarak çok rahat bir şekilde bu normal statlarımız akıllı stat haline dönebilir. Bundan güzel örneği dediğim gibi Ramsey Stadı 1923 yılında yapıldı ve şu anda bir akıllı stat. Yani imal yılı çok önemli değil aslında statların akıllı olup olmaması yönünde.
Yani biz hani ne bileyim böyle çok alengirli, janjanlı statlar olmasa da onları akıllı yapabiliriz diyorsunuz değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü burada en önemli nokta teknik altyapının olup olmadığı. Eğer teknik altyapınız varsa bunların değişimi ve dönüşümü mümkündür diye düşünüyorum.
Peki şimdi birazcık şuna geçmek istiyorum ben. İşin pazarlama tarafından bakmak istiyorum. Şimdi siz dijital gelirlerden, akıllı stat olmanın getirdiği gelirlerden bahsediyorsunuz. Peki günün birisinde, günün biri gelip de şöyle bir şey olabilir mi? Mesela ben stada girerken 100 lira veriyorum. Ama siz benim için öyle hizmetler geliştiriyorsunuz ki ben dijital gelirlere 150 lira veriyorum. Yani bilet parasından daha fazla para harcıyorum gibi bir şey söz konusu olabilir mi acaba?
Aslında şöyle bakmak lazım. Bunu çeşitli açılardan değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Her halükarda aslında taraftarın stada gitmesini sağlayan işte kulübe duymuş olduğu bir bağlılık ve o kapsamda yapmış olduğu bir harcama. Kısa vadede bu dijital gelirlerin bilet fiyatlarını yakalamasını ben öngörmüyorum. Ama orta ve uzun vadede şunu değerlendirebiliriz. Aslında biz 100 lira ödeyeceğiz ama o 100 liranın içerisinde sadece maç izleme için ödediğimiz para sadece 20 lira olacak. Çünkü kulüplerin diğer alanlarda yarattığı gelirler bilet fiyatlarından farklı takip edildiği için sağlıklı bir analizi şu anda sizlere sunamıyoruz. Ama kısa vadede mümkün olmayabilir ama uzun vadede bence bizim ödediğimiz 100 liranın belki bu kadar 20'ye 80 olmaz ama 60 lirası dijital gelir olarak kulüplerin kasasına girerken 40 lirası maç izleme ücreti olarak girebilir.
Dengeleneceği bir an var diyorsunuz orta uzun vadede yani.
Evet, çünkü ya stada gitmedeki amacımız hani gönül verdiğimiz takımı izlemek. Yani birinci amacımız o. İkinci amacımız ise işte oradaki konfor. Eğer oradaki konfor şeyin önüne geçerse, nasıl söyleyeyim size, maçın heyecanının önüne geçerse tabii ki dijital geliler artacak. Aslında bunun en güzel örneği Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özellikle işte beyzbol gibi, işte Amerikan futbolu gibi stadyumlarda gerçekleşiyor. Çünkü
beyzbol gibi sıkıcı bir spor, insanlar orada saatlerce tutabiliyor.
Evet, çünkü aslında o maçları da çok takip eden yok. Oraya bir sosyalleşme, orada bir deşarj olma, bir konforu yaşamak için gidiyor. Yani oturup da bizdeki gibi hani futboldaki gibi böyle bir tezahürat, bir tribünlerde bir coşku göremiyorsunuz. Sadece birkaç kişi maçı takip ediyor. Sayı geldiği zaman o bağırıyor. Diğer insanlar işte keyiflerinden onlar da bağırmaya başlıyor. Aslında ileride dönüşecek nokta bu olabilir mi? Bence mümkündür diye düşünüyorum.
Yani haftada bir gün güzel bir yere gidelim, oturalım sabahtan akşama kadar. O arada maç da yapsınlar, ne güzel olur gibi bir yer diyorsunuz değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle.
Peki, şimdi son olarak aslında şuraya getirmek istiyorum işi. Şimdi mesela bu akşam işte Beşiktaş-Kasımpaşa maçı var Vodafone Arena'da. Ve işte maç yapacaklar karşılıklı. İşte ne bileyim saat 8'de başlayacak, 10'da bitecek maç. Diyelim ki saat 7'de gittiler oraya, 11'de çıktılar oradan. Yani 4 saat ama haftada, hatta 2 haftada bir 4 saat için kullanılıyor o stat. Şimdi biz bu stadı maç dışında dijital gelir elde edebilir hale getirmemiz mümkün mü? Sizin yaptığınız araştırmalara göre.
Kesinlikle mümkün. Çünkü şöyle bir şey ya aslında yani sadece stadyumları maç oynanan alanlar olarak değerlendirmek biraz yanlış bir değerlendirme olur diye düşünüyorum. Çünkü aslında futbol dediğiniz show business. Ama dijital stadyumlar, akıllı stadyumlar hafta sonu show sunarken hafta içi business sunabiliyorlar. Şöyle ki özel etkinlikler yapılabiliyor. Toplantılar yapılabiliyor. İş adamları stadyumlardaki çalışma odalarını kullanabiliyorlar. Yani bizim mesela ülkemizde de olan işte Türk Telekom stadyumu, Vodafone Park ve buradaki toplantı odalarını kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber sadece şey değil, konserler organize edilebiliyor özellikle yaz dönemlerinde. Bunun dışında mesela bir örnek vereyim, geziler olabiliyor. Yani stadın kapalı olması değil. Mesela Barcelona'da siz Camp Nou'yu ziyaret etmek istediğiniz zaman 26 euro ile 55 euro arasında bir ücret ödüyorsunuz.
Ağzından aldınız yani. Nou Camp'a biz Barcelona'da gittiğimizde sadece selfie çektirmek için içeri girdik. Maç falan yoktu, hiçbir şey yoktu. Ama selfie çektirmek için dünya euro para verdik biz oraya. Ama hiç aynı... üzüldük mü? Hayır, üzülmedik. Çok da mutluyduk yani. Neukamp'a gittik, selfie çektirdik diye.
Kesinlikle bir o ücreti ödüyorsunuz. Bir de şöyle bir şey oluyor. Hani illaki orada bir etkinlik olmasına gerek yok. Zaten o teknolojik ve dijital altyapıdan da faydalanıyorsunuz. En basit örneği sizin çekmiş olduğunuz selfie'yi herhangi bir sosyal medya sayfasından paylaşıyorsunuz. Bu bile aslında bir dijital anlamda bir katkı sağlıyor. Fark etmesek bile arkadaki reklam panoları belki çıkıyor. Hani
tabii
bizim,
tabii.
Bizim her ailenin albümünde vardır. Bir fotoğraf çekilir. Arkada hiç tanınmayan bir kişi poz vermiş olur. Biz bütün hayatımız boyunca o kişiyi anlatmaya çalışırız. Tanıdıklarımızı tanımıyoruz diye. Aslında tam da o noktaya geliyor. Yani siz selfie çekerken arkadaki bir reklam panosunun aslında reklamını yapmış oluyorsunuz. Bu nedenle aslında sadece 2 günlük ya yani 1 günlük etkinlik değil. Dediğim gibi aslında akıllı statlar aynı zamanda bizlere ofis imkanı da sağlayacak. Yani el cümle hafta sonu şov olurken hafta içi business olarak da kullanılabilecek.
Süper. Valla gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şu ligin bittiği günlerde statlar konusunda bizi çok aydınlattınız. Umarım ilgili kişiler de kulüplerin başındaki insanlar da dijital reklam ve pazarlama yapan insanlar da sizin sesinizi duymuşlardır ve duyuyorlardır. Onlara bir yol açmış oluruz.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Umarım ilerleyen yıllarda hepimizin gitmiş olduğu statlar akıllı olur ve teknolojinin ve konforun en iyi şekilde müşterisi oluruz diye
süpersiniz.
Düşünüyorum.
Çok güzel. Çok sağ olun. Görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.
Tabii akıllı statlardan önce biraz bizim de akıllı olmamız lazım. Öyle stada gidip böyle diye sahaya mal atıp işte şişeler atıp bilmem neler atıp. Şimdi şöyle bakınca işte evvelki hafta Galatasaray'ı sınında gördüm. Böyle sevinen futbolcunun üstüne su yağdı. Sonra geçen hafta dur hangi maçtaydı? Böyle bir şey oldu. Fenerbahçelilerin miydi? Galatasaray'ın mıydı yine? Ve acayip bir tribünden yağdı yani böyle. Yağdı aşağı. Evet evet Erzurum maçı. Erzurum Fenerbahçe maçıydı. İnanılmaz şekilde yağdı tribünden bir şeyler. Yani işte statları akıllandırırız ama önce bir insanlarımızı akıllandıralım ki oradan yürüyelim diyerek günün mesajını da vermiş olduk böylece. Evet hemen bir tane haber okumazsak olmaz biliyorsunuz ve bu haberi özellikle çok tuttum. Sabah sevgili Zafer Arapkirli de bu konuyu dile getirdi. Şimdi Wikipedia Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor. Türkiye'nin kapatma kararına neden olan içerikler ifade özgürlüğü kapsamındadır diyor. Ve bunlar kapanmamalı diyor. Hatta birazcık aba altından sopa da göstermişler. Hani bu şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'ye dava açtığı konusunu biz bunları yayacağız diyor. Türkiye üzerinde baskı konusu da oluşturacağız biz diyor. Bu noktada şimdi 2-3 farklı bakış açısına laf etmek istiyorum. Bir, Wikipedia'daki bütün içerikler zaten çok kötü. Bütün içeriklerin hepsi de çok şey değil. İnsanları beslemiyor falan. Bunları geçelim arkadaş. Wikipedia çok kötü de olabilir. Bazı içerikleri yanlış da olabilir. Ama sonuçta adı ansiklopedi olan ansiklopedik bilgi vermeyi amaçlayan bir kuruluşu bizim engellememiz, yasaklamamız söz konusu. Bunun bir adım sonrası meydanlar usları toplamak evdeki vesaireleri toplamak. Hala evinde olan varsa tabii ki. İkincisi sabah yine sevgili Zafer Arapkirli de söyledi. Ondan konuştuğumuz bir şeyde çıkartmıştık bunları. Wikipedia'nın bizde yayınlanmamasını sağlayan maddeler Türkçe olarak ve yabancı dilde olarak Türkiye ile alakalı en çok okunması gereken maddeler, en çok okunan maddeler haline gelmiş. Yani şöyle söyleyeyim size farkı anlatmak için. Daha önce bu maddeler bir birim okunuyormuş. Mesela atıyorum 1256 okunuyormuş. Biz bunları yasakladıktan sonra günlük ortalaması 100 binlere çıkmış. Şu andaki ortalaması aradan işte 2017'den 2019'a 2 yıl geçti aradan. Hala böyle günlük ortalamalar 15 binlerde 20 binlerde. Yani o yüzden de biz bunu niçin yaptık okunmasın diye yaptık. Ne yapıyoruz? Türkler okumasın diyoruz. Türkler zaten biliyor maddelerin yanlış olduğunu ya da onlara şey yapabileceklerini, etki edebileceklerini. Ama biz ne yapıyoruz? Yabancı insanların neymiş o madde dur şunu girelim okuyalım diyerek onların daha fazla okumasını sağlıyoruz. Dediğim gibi 100 kat arttırıyoruz onların okuma oranını. İşte biz çok akıllıca bir şey yapmıyoruz. Yani ne olursunuz ya bunu artık bir şey yapalım. Hatta o maddeleri şu anda değiştirmek gerekse biz nasıl değiştireceğiz o maddeleri? Wikipedia'nın üstünde çalışan yazarlarla değiştireceğiz değil mi? O yazarlar Wikipedia'ya giremiyor ki arkadaş. VPN'den girebiliyorlar oraya. Ya dün ben mesela işte girmeye çalıştım. Bayağı VPN'den giriyorsunuz. Tamam farklı yöntemleri var, farklı yolları var. Bunları burada saymanın hiç mantığı yok. Ama yani niye böyle girelim ki? Daha önce biliyorsunuz, hatırlarsanız mutlaka, Google YouTube yasaklıydı. YouTube'un açılması için çok fazla insan çok fazla kendini paraladı etti. Ama o zaman, o zamanın başbakanı şey diyordu, ben girebiliyorum, siz de girin diyordu. Ya iyi de bu mu yani? Bu mu, siz yasaklayın, kapatın ama bir şekilde girilebiliyor. Ses çıkartmadan, çaktırmadan girin. Öyle olmaz. Yani Wikipedia öyle ya da böyle acilen açılmalı diyoruz. Ülkenin şeyi söz konusu, reputasyonu söz konusu gerçekten de. Yani, yani artık bu konuyu çok fazla da tartışmayalım. Dedikten sonra artık yavaş yavaş programımızın sonuna gidiyoruz. Dediğim gibi haftayı kapatıyoruz bu cuma gününde. Ben Serhat Ayan, RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi programında sizleri Firuze ile yolcu ediyorum. Firuze'nin tabii ki farklı versiyonuyla. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi günü saat 12-13 arasında görüşmek üzere.
Que sientes al ver los sueños han bebido tus años. Llora, llora, Firuze, llora, llora por tu candor al recordar tu hermosura. Pero aquella flor prendida en un cerezo perdió su olor, Firuze. Como aquel ruiseñor que el bosque jabuló, ¿quién va a oír su voz, Firuze? Igual que un vendaval, un río que va al mar, no tienes que mirar. Es fugaz, dos para lamentar, porque tanta prisa, Firuze. Porque tanta prisa.